Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir İlmihal Saati programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle, Azerbaycan'dan geliyor. Selamünaleyküm diyor dinleyicimiz. Sizlerden çok rica ederim, sorumu Hamdi Yıldırım hocanın cevaplamasını istiyorum diye belirtiyor. Azerbaycan'dan yazıyorum. Programınızı, sorulara verilen cevapları YouTube'dan izleyebiliyorum demiş. Rica ederim hocanın soruya verdiği cevabı YouTube kanalınızda yayınlayın. Soru: biz 11 yıllık resmi şekilde evliyiz. Fakat 6 yıl önce olan kavgadan sonra artık kocam ile aynı evin içinde ayrı insanlar gibi yaşıyoruz. 2 çocuğum var. Ailenin maddi ihtiyaçlarını karşılıyor. Çocuklarla manevi iletişimi zayıf. Çocuklara yaklaşmayı denemiyor bile. Ben şimdiki halimden çok memnunum. Öğretmenim, çalışıyorum. Allah'a şükür mutluyum. Evliliğin ilk 5 yılında bana manevi, psikolojik çok baskı uyguladı. Hep ezdi. O sebepten ondan uzak olmak, onunla karı koca olmamak bana iyi geliyor. Annesi izin vermez diye durumumuzu hiç kimse bilmiyor. Öğretmen adamım, el alem ne der diye boşanmıyor. Ben de boşanmaya çaba göstermiyorum. Benim için böyle de hoş. Fakat onun mutlu bir evliliği olmadığına göre kendimi suçlu sayıyorum. Onu eş gibi sevmesem bile insan gibi evlenip mutlu olmasını istiyorum. Kendi kulaklarımla duydum. Birkaç kadın arkadaşına ben karımdan boşandım, çocuklar için aynı evde yaşıyoruz demiş. Bilmek istiyorum, bu tip konuştuğu için ben ondan boşanmış sayılıyor muyum diye soruyor dinleyicimiz.
Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Tabi evlilik önemli bir hadise. Cenab-ı Allah evliliği Allah'ın bir misakını almak olarak vasfediyor, tanımlıyor. Yani Allah'tan güçlü bir bağ ve bir söz ile onları eş olarak aldınız diyor. Dolayısıyla evlilik gelişi güzel bir birliktelik, bir beraberlik değil. Allah adına daha düne kadar tamamen yabancı olan iki insanın neredeyse aradaki bütün sınırların kalktığı bir yakınlık nimetine mazhar oldukları bir hadise evlilik. Evliliği öyle basit bir mesele olarak görmemek lazım. Evlilik iki insanın yarım kaldıkları dinlerini ancak yarı olarak yaşayabildikleri bir ortamdan bir bütün olarak yaşayabildikleri, tabiri caizse seviye kat ettikleri bir ortama geçmeleridir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evleniniz, dininizi tamamlayınız mahalinde bize tavsiyede bulunuyor. Dolayısıyla evli olmayan kimse dini açıdan bir eksikliğin, bir noksanlığın hakim olduğu bir hayatı yaşıyor demektir. Evlilik, dinin bütünlenmesi, tamamlanması, ikmal edilmesi anlamına geliyor. Ama bugün sosyolojik olarak bakıldığında bu kardeşimizin dile getirdiği türden hemen hemen bütün evli ailelerde, özellikle de muhafazakar evliliklerde, muhafazakar derken yani bu kardeşimiz gibi dini hassasiyetleri taşıyan, acaba ben eşime zulmediyor muyum, ona haksızlık ediyor muyum diye endişeler taşıyan birçok ailede böyle problemler görülmekte. Evliliğin 10. senesinde, 20. senesinde, bazen 40. senesinde, 50. senesinde tarafların birbirlerini adeta görmek istemedikleri veya taraflardan birinin diğerine tahammül edemediği, tahammül eşiğinin artık tamamen yıprandığı bir aşama söz konusu oluyor. Bunlar niye gerçekleşiyor? Bununla ilgili tabii çalışmaların yapılması lazım. Hastalığın teşhis edilmesi lazım. Biz çoğu zaman tedavi yöntemleriyle ilgili çok bilgiye sahip oluyoruz ama hastalığı teşhis edemiyoruz. Yani problemin kaynağının ne olduğunu bulamıyoruz. Bazen basit şeyler, çok ipe sapa gelmez şeyler tekrarlana adeta büyük bir hadiseye dönüşüyor. Onun için evlilik nimetinin kadri kıymetini bilmek lazım. nimet eldeyken kıymeti bilinmeyen şeydir. Şimdi mesela bakıyorum, işte gençler evlenmek için can atıyorlar. Efendim, evlenebilmek için adeta işte dualar, şunlar, bunlar, büyük bir çabanın içerisindeler. Ama evlendikten bir ay sonra, iki ay sonra, bir sene sonra bakıyorsun ki o daha dün evlenmek için çırpınan kimseler evlendikleri güne lanet edecek hale geliyorlar. Bütün bunların altında evliliğe belki çok gereksiz anlamlar yüklememiz olabiliyor. Mesela şimdi kardeşimizin sualinde dikkat ettim. Biz diyor evde iki yabancı insan gibi duruyoruz diyor. Yani evlilik zaten iki yabancı insanın bir araya gelmesi demektir. Evlenince bu yabancılık iki ayrı insan tek insana dönüşmüyor. Zaten evliliği bitiren en temel sebeplerden bir tanesi de eşlerin birbirlerini kendi kalıplarına sığdırmaya çalışmalarıdır. Onları olduğu gibi değil de kendi isteklerine göre, kendi arzularına göre, çoğu zaman da bu kendi arzuları etraftan, çevreden gördükleri kimselerin, rol modellerin dayattığı mobbing, zorbalıkla oluşturdukları kanaatlere göre şekilleniyor. Yani filan şöyle, sen niye böyle değilsin? Filanlar şunu yaptı, biz niye yapamıyoruz türünden. Bütün ilişkileri bitiren en temel problem kıyaslama problemidir. Onlar öyle, biz niye böyleyiz? Onlar şöyle, biz niye böyleyiz diye. Oysa Cenab-ı Allah her insanı ayrı yaratmıştır. Hem fiziki olarak, hem duygusal olarak, hem psikolojik olarak ayrı yaratmıştır. Herkesin yaratılışı birbirinden öyle farklılaşır ki bu farklılıklarla beraber birbirlerini kabullenen insanlar mutlu olurlar. Daha doğrusu şöyle belki de tanımlamak lazım. Şimdi bilmiş bilmiş gibi konuşuyorum. Zannedersiniz ki yani aile danışmanıyım vesaireyim filan. Hayır, okuduğumuz, ettiğimiz, karşılaştığımız şeylerin özetini dinleyici kitlemize karınca kararınca aktarmaya çalışıyoruz. Ben şuna şahit olmuşumdur. Belki de bitecek olan birçok evlilik Cenab-ı Allah bir dert vermiştir. Koca veya karı veya çocukları amansız bir hastalığa yakalanmıştır. O hastalıkla tedavi için gayret ederken evlilikle ilgili problemlerini taraflar unutmuşlardır. Böylelikle gerçek problemle karşılaştıklarında o suni olan, uydurma olan, aslında olmayan ama psikolojik olarak icat ettikleri problemler yok olmuştur. Hani Said Nursi Efendi'nin güzel bir sözü var. Diyor ki, evim yanıyor diyor. Evimin yangınını söndürmekle meşgulüm. Ayağım birine takılmış, birinin omuzu benim omuzuma vurmuş. Onunla meşgul olacak zamanda değilim diyor. Şimdi insanın bir derdi varsa, büyük bir derdi varsa, eften püften dertlerle meşgul olmaz. Efendim büyük bir sıkıntı varsa niye bu akşam gelirken bana çiçek getirmedin, niye böcek getirmedin diye bir hengame evde kopmaz. Niye? Daha büyük bir derdimiz var. Dertler insanları kenetlerler. Onun için Cenab-ı Allah dert verip de dertler üzerinden bizi ıslah etmesin. Lütfuyla, keremiyle ıslah eylesin. Yoksa birbiriyle konuşmayan, etmeyen nice insanlar, değil mi? Şu Şubat depremlerinde gördük ki depremde sığınacak bir yer kalmayınca ev sahibi, kiracı, efendim dükkan sahibi, mal sahibi bir çadırda beraberce kardeş kardeş oturmaya başladılar. Niye? Büyük bir afet, büyük bir tehlike söz konusu olunca artık eften püften şeylerin konusu edilmez hale geldi. Şimdi karı koca ilişkisinde de eğer taraflar gerçek anlamda bir dert ile dertli iseler, o zaman basit dertler onların gündemini meşgul etmez. Kazakistan'da hizmette bir abimiz vardı. Onu ziyaret ettiğimizde, mübalağa etmiyorum, şu dedi, Ahmet dedi, kaldığımız daire dedi 31 metrekare dedi. Hatta dedi müdürümüzün dedi dairesi 28 metrekare dedi. Yani müdür en küçük olan daireyi aldı dedi. Ya dedi, İstanbul'da bize 4+1 yetmez iken Kazakistan'da hizmetteyiz. Hanım yatsı namazının sonuna kadar kız talebelerle meşgul, ben erkek talebelerle meşgulüm. Biz buraya yatmaktan yatmaya geliyoruz. Elhamdülillah burası bize geniş bile geliyor. Biz de hatta gittik, onlara misafir de olduk. tatlı, huzurlu bir ortam. Biz dedi Türkiye'ye gittiğimizde dedi yazları işte anamızı babamızı görmeye gidiyoruz dedi. Şimdi Türkiye'ye döndüler tabii bu kardeşlerimiz. Biz dedi Türkiye'de rahat edemiyoruz dedi. Burayı özlüyoruz. Niye? Boş olunca, yapacak işi olmayınca insanlar o zaman birbirleriyle uğraşmaya başlıyorlar. Şimdi ben eskiden Basri Hocam zannederdim ki işte bir hayatı kolaylaştıran alet çıkmış. İşte buzdolabı dedikleri bir alet çıkmış. Çamaşır makinesi dedikleri bir alet çıkmış. Yani bunları söylerken sanki ben 1900'lü yılların başından geliyormuşum gibi düşünülmesin. Ama bizim çocukluğumuzda çamaşır makinesi evlerde lükstü. Efendim bulaşık makinesi işte biz evlendiğimizde lükstü. Ben zannederdim ki kadınların işini kolaylaştıracak olan bu aletler işte çamaşır makinesi olursa rahat eder, kalan vaktini de namazda Kur'an'la geçirir. Bulaşık makinesi olursa işte bulaşık için zahmet etmez. Efendim kalan vaktini Kur'an'la, kitap okumakla meşgul olarak geçirir. Halbuki eskiden yoğun iş yükü insanlara terapi gibi geliyormuş. Sabahtan akşama kadar tarlada çalışıyor. Efendim İstanbul'daysa sular akmıyor, kilometrelerce öteden su taşımak zorunda. Eve odun çıkartmak zorunda, kömür çıkartmak zorunda, o sobanın küllerini atmak zorunda vesaire. Günlük bir sürü meşguliyet var. Bu meşguliyetler, görev dağılımı terapi gibi geliyormuş. Ne zaman insanlar, şimdi mesela öyle bir saltanattayız ki düşünsene Firavun'da bizim saltanatımız yok. Yani Firavun'un böyle gece dörtte kalktı, yıkanmak istiyor, düğmeye bassın, sıcak suyu aksın öyle bir imkanı var mıydı? Veya işte üçüncü, dördüncü katta otursun, bassın asansörün düğmesine, üçüncü, dördüncü kata çıksın, elektriği istediği zaman, suyu istediği zaman bulsun. Böyle imkanları yoktu. Bizim bugün sürdüğümüz saltanat, Sultan Süleyman'da olmayan saltanat. Ne oldu? Hayat kolaylaştıkça, fiziki olarak, maddi olarak kolaylaştıkça, psikolojik olarak dertlerimiz arttı. Çünkü psikolojik problemlerin temel kaynağı insanın işsiz kalmasıdır. Onun için Cenab-ı Allah feyza feragte fansab ve ila rabbike fergab diyor. Bir işi bitirdin mi başka bir işe koşul. Eğer boş beleş kalırsan, eğer hareketsiz kalırsan şeytan sana musallat olur. Ve men ya'şu an zikrirrahman, kim Rahman'ın zikrinden gafil kalırsa nukayyid lehu şeytan fehuve lehu karin, şeytanı ona musallat ederiz. Şeytan onun artık karındaşı olur, arkadaşı olur, yoldaşı olur. Onun ayrılmaz bir efendim arkadaşı haline gelir. Dolayısıyla problemlerimizin temelinde bizi meşgul edecek üst gayelerimizin, hedeflerimizin olmaması geliyor. Düşünsenize bir kadının derdi Allah'a kulluk olsa, bu kadın Allah'ı kendinden razı kılmak için, memnun etmek için gecesini gündüzüne katar, kocası kenardaki bir problem olarak karşısına çıkar. Yani Allah rızası için Allah'ın bana lütfettiği bu kocamın da hakkını gözetmem lazım der. Bir kocanın derdi Allah'ı memnun etmek olsa, o da hanımını bunu Allah bana emanet olarak vermiş, bunun mutlu olması Allah'ın bana bir emri, dolayısıyla ben bunu mutlu etmekle görevliyim diye düşünerek ara meseleyi halledip ana meselesine yoğunlaşmaya çalışır. Ben zaman zaman söylüyorum, Allah hayırlı uzun ömürler versin. İrfan Gündüz hocamızın güzel bir hikayesi var. Bizim diyor apartmanda diyor bir hacı amca var diyor. Hacı teyzeyle habire kavga ederler diyor. Bir gün bana sordu, ya hoca sizin evden hiç bağırtı çağırtı sesi gelmiyor. Sizin evde kimin sözü geçiyor? Dedim ki hacı abi bizim evde ne benim sözüm geçer ne hanımın sözü geçer. E nasıl oldu deyince bizim evde Allah'ın ve Resulünün sözleri geçer. Dolayısıyla Allah neyden memnun olacak, Resulü neyden memnun olacaksa biz onu başüstü etmeye, baş tacı etmeye çalışırız. Şimdi burada da mesele bu. Yani iki Müslüman insan birbiriyle niye geçinemez? Güzel bir söz işitmiştim. Eskilerden çokça naklediliyor ama benim böyle bu sözün üzerinde durmama Abdullah Sert hocamız vesile oldu. O bir sohbetinde anlatırken diyor ki, iki iyi insan kavga etmez diyor. Bir iyi bir kötü de kavga etmez diyor. Bir yerde kavga varsa iki taraf da kötüdür. Şimdi mesela biz seninle hiç kavga ediyor muyuz Basri Hocam?
Estağfurullah.
Hani bir hikaye anlatırlar. Merhum Kadir Mısıroğlu abimiz biraz tabii Trabzonlu benim gibi asabi. Yani Trabzonlu olması benim gibi, yoksa asabi olması değil de. Demiş ki Osman Efendimiz'e, Osman demiş, istemiş senle demiş 50 senedir tanışırız, kavga etmişliğimiz var mı demiş. Yok abi estağfurullah, bir de benim için geçimsiz adam derler demiş. Dolayısıyla yani alttan alan, idare eden, işi efendim uyduran biri varsa orada kavga gürültü yok. Ama iki tarafta benim diyorsa orada haklı haksız aramaya gerek yok. İki tarafta da suç vardır, kabahat vardır. Şimdi eğer ev içi, aile içi bir kavga söz konusuysa, efendim ben haklıyım, öbürü ben haklıyım, yok ya, ev içi kavganın haklı olanı olmaz. Haklı olsan kime karşı olacaksın? Eşine karşı olacaksın, çocuğuna karşı olacaksın. Yani haklı olsan bir dert, haksız olsan bir dert. Dolayısıyla ev içi kavganın tek bir çözüm yolu vardır. O da sümen altı yapmak, sulh olmak, efendim geçmişi silmek ve ileriye doğru Allah'ın emrettiği kul olma derdinde olmaktır. Binaenaleyh bu kardeşlerimizin yapması gereken şey Allah'a kulluğu ön plana çıkartmalarıdır. Eğer Allah'a kul olma endişesi ağır basmaya başlarsa orada bütün problemler hallolur. Bir hikayeyle müsaadeniz olursa bunu kapatayım. Yani bu gibi şeylerde belki anlatılan menkıbeler, hikayeler çok daha etkili oluyor. Bir Mustafa amcamız vardı, Allah rahmet eylesin. Hanımı da vefat etti. Allah ona da rahmet eylesin. Bir ümre ziyaretinde beraber olmak nasip oldu. Duydum ki Mustafa amcanın hanımı oteli beğenmemiş. Ben burada kalmam demiş. Kalırsın, kalmazsın. Ya hanım bu gece kalalım, yarın hallederiz demiş. Yok. Ertesi gün hanım gelmiş, özür dilemiş Mustafa amcadan. Hayrola hanım demiş, ne oldu da özür diliyorsun? Bu gece demiş, Efendi Hazretleri demiş, rüyamda geldi demiş. Bir otobüse kadınları doldurmuştu. Bana sen de bin otobüse dedi. Ve ıssız çöl gibi bir yere geldiğimizde bana da işaret ederek sen inin. Çölün ortasında bizi indirdi, siz cezalısınız dedi diyor. Anladım ki ben dün sana yanlış yaptım. Ondan dolayı da Efendi Hazretleri beni ikaz etti diyor. Bunu duyunca Mustafa abiye dedim ki, ya Mustafa abi bu Efendi Hazretleri dedim, niye bizim hanımlara hiçbir şey demiyor? Yani bana göre bizim hanımların da işte öyle götürülüp çölün ortasında terbiye için bırakılması lazım. Orada Mustafa amca, Allah gani gani rahmet eylesin, çok böyle güzel bir şey anlattı. Dedi ki, evlat dedi, sen dedi Allah'la aranı dedi sağlam tutarsan dedi, ses çıkartmazsan dedi, kendi hakkını kendin alacaksın diye gönül kırmazsan dedi, o zaman işte kabağında Rabbi var hikayesinde olduğu gibi Cenab-ı Allah senin adına yapılması gerekeni yapar dedi. Ama sen Allah'la arayı iyi tutmazsan o zaman hanım da sana düşman olur, başkaları da düşman olur. Dolayısıyla Allah'la arayı düzelttikten sonra biliyorsunuz bir hadisi kutsi'de Cenab-ı Allah diyor, ben diyor filan kulumu sevdim. Cebrail'i çağırıyor, sen de onu sev diyor. Cebrail onu sevdikten sonra yeryüzü ahalisine onun sevgisini dağıt diye Cenab-ı Allah ona emrediyor. Ve bu kimsenin sevgisi yeryüzü halkına da dağıtılıyor. Bakıyorsun herkes ister istemez Allah'ın sevdiği o zata karşı bir muhabbet besliyor. Onun için temel mesele Allah'la arayı düzeltmeye gayret etmektir. Bunda muvaffak olursak her türlü dünyevi sıkıntılar, uhrevi sıkıntılar kendiliğinden hallolur inşallah.
Hocam şimdi buraya kadar güzel her şey. Allah razı olsun. Fakat bu dinleyicimizin sorusu şöyleydi. Ona da bir şey derseniz, yani diyor ki ben kocamın böyle böyle konuştuğunu duydum, biz boşandık diye duydum. Bu diyor boşanma sayılır mı diyor.
Sayılmaz. Yani evet. Birine öbürüne yalan söylemiş. Tezgah yapmaya çalışıyor. Ben işte hanımla boşandım filan. Boşandım demek de boşanılmış olmaz. Boşanmanın usulü, yolu, yordamı vardır. Hanımına döner dersin ki ben seni boşadım.
Evet.
Sen boşsun dersin. Öylelikle boşanma gerçekleşmiş olur. Binaenaleyh birine öbürüne yaptığı beyanlarla boşanma gerçekleşmiş olmaz. Muhatabına yönelik yapılması gereken usulü erkanı belli olan bir eylemdir boşanma. Biliyorsunuz koca evliliğin yükünü yüklendiği için boşama hakkına sahiptir. Kadın boşanma hakkına sahiptir. Binaenaleyh bunların her ikisinde yolu yordamı var. Öyle biri kendine göre ben boşandım, öbürü kendine göre ben boşandım demekle boşanma gerçekleşmiş olmaz.
Değerli hocam, dinleyicimiz şöyle yazmış. Tüm sebeplere sarılmaya rağmen bir kulun iş bulamaması, parasızlık çekmesi, anne baba eline bakmak zorunda kalması İslam'da bir musibet midir? Şeytan zaten anne babanın yanında rızıklanıyorsun. Zaruri olan hayatta kalacağın kadar rızkın zaten geliyor. Aç değilsin, açıkta değilsin. Belki bir ömür böyle işsiz ve parasız kalacaksın. Belki Allah böyle takdir etmiştir ve benzeri vesveseler veriyor. Bana ne tavsiye edersiniz diyor dinleyicimiz.
Tabii şimdi işsizlik çağımızın en önemli problemlerinden biri. İki türlü işsizlik var. Bir tanesi iş olduğu halde işi beğenmeme veya işe adapte olamama türünden bir işsizlik. Gün geçmiyor ki bununla ilgili efendim iş arıyoruz bir kardeşimize. Sonra iş buluyoruz. Sonra da görüyoruz ki mesaisine düzenli gelmiyor. Arada bir kayıt arıyor. Konuştuğumuzda ettiğimizde işte sabah kalkamıyorum. Gece kaçta yatıyorsun? Gece 3'te 4'te yatıyorum. Gece 3'te 4'te yatıp da sabah 8.30-9 mesaisine gelmek mümkün değil. Düzenli bir hayat söz konusu değil. Niye? Çünkü çocuklarımızı hayata hazırlamıyoruz. Belki bizim neslimiz zor şartlarda yetiştiği için, zor şartlar derken tabii kendi dünyamızda zor şartlar, yoksa bizim babalarımıza göre çok çok iyi şartlarda yetiştik elhamdülillah. Ama bugüne baktığımızda göreceli olarak zor şartlarda yetiştik. Bizim zamanımızda 5 yıl ilköğretim mecburiydi. Bugünkü gibi 4+4+4 saçmalığı yoktu. Şimdi kusura bakmasın. 3 tane 5 tane adam çıkıp ellerini kaldırıp işte 600 kişi milletvekili var. Bunların 600'ü de şimdi ellerini kaldırsa 50 yaşına kadar herkesin okuması mecburidir dese hukuki bir düzenlemedir. Ama akla mantığa uygun bir düzenleme midir? Değildir. Bugün hükümette milletvekilleri de en azından son 4'ün mecburi olmasının akla mantığa sığmadığını kabul ediyorlar. Ama ne derler diye bir put var. Ne derler putunun esiri olup geri adım atamıyorlar. Bugün baktığımızda ben şunu görüyorum Basri Hocam. Üniversiteye giren bir delikanlı Kredi Yurtlar Kurumu'nun sağladığı imkanlarla bedava yurtta kalıyor. Yurtta 3 öğün 4 öğün yemek çıkıyor. Onu beğenmiyor, onu protesto ediyor. Devlet burs veriyor birçoğuna. Efendim üniversite hayatını boş beleş geçiriyor. Zaten öğretim sistemi de hele de yarım merhametin olduğu yerde işte 4 senede 5 senede bilemediniz. Bu gençlerimiz mezun oluyorlar. Mezun olduklarında o kadar böyle kendilerini sudan çıkmış balığa benzer bir halde görüyorlar ki düne kadar kalacak yerleri vardı, yaptıkları bir iş vardı, okuyoruz modundaydılar, aldıkları bir burs vardı. Bugün mezun oldu, kepi attı, efendim cübbeyi çıkarttı, şimdi de devletten iş bekliyor. İş beklerken de kusura bakma diyor, ben diyor öyle el bebek gül bebek yetiştim diyor. Öyle diyor beni yoracak bir şey olmasın diyor. Masa başında oturayım diyor. Önüme bir telefon koy, arada ben bakayım telefona. Gelene niye geldin? Niye bugün gelmeye yarın git diyeyim. Böyle bir pozisyonda bana iş ver. Üstelik verdiğin maaş da işte 100 bin liradan aşağı olmasın. Ben nasıl geçineceğim diyor. Şimdi bu modelle yetiştirdiğimiz gençlere biz nasıl iş bulacağız? Düne kadar yabancı işçi çalıştırmak yasaktı. Şimdi ben duyuyorum ki Hindistan'dan, Bangladeş'ten efendim çalışma vizesiyle işçiler getiriyoruz. Tavuk çiftliklerinde, şurada, burada efendim belki de insani olmayan şartlarda barındırarak bu insanları, bunları istihdam ediyoruz. Niye? Kendi insanımız çalışmıyor. Efendim buralarda çalışacak iş gücümüz yok. Üniversiteden mezun ettiğimiz insanlarımız masa başı iş istiyorlar. Efendim liseden mezun ettiğimiz liseye kadar, değil mi, bir de çocuk işçi çalıştırmak yasak. Yani 18 yaşına kadar, 16 yaşına kadar çocuk çalıştıramaz. Bu çocuk 16 yaşından sonra birden bir kabiliyet kazanıyor. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan böyle olağanüstü güçlere sahip bir iş gücü olarak mı geleceğini zannediyoruz? Yani ben anlayamadım. Dolayısıyla bir yerde bir sakatlık var. Ve bu sakatlık da 4 artı 4 ile başladı. Sonra yetmezmiş gibi 4 artı 4'e bir 4 daha ilave ettiler. Yani öyle olmaz böyle olur intikam. Yani batıracaksak bu gemiyi tam batıralım diye böyle bir kendi kendimize yaptığımızı gavur bize yapmadı. Onun için acilen kodlarımıza dönmemiz gerekiyor. Acilen el emeğini kutsal saymamız gerekiyor. Şimdi mesela bu kardeşlerimiz eğer evde çalışma imkanına sahip olmasa, evde çalışmaktan kastım yani evde çalışmadan geçinme imkanına sahip olmasa dışarıya çıkacaklar. İşte belli köşe başları vardır, orada amele pazarları vardır. Orada bekleyecek. Belki biri gelir de işte bir yerde kum taşınacaktır, bir yerde çimento taşınacaktır, bir yerde mal indirilecektir, şunu yapılacaktır, bunu yapılacaktır. Oralarda bekleyecek, yevmiyelikle çalışmaya gayret edecek. Ama şimdi bekliyoruz ki oturduğumuz yerde iş gelsin bizi bulsun. Böyle olunca da efendim bir de hesap ediyoruz. İşte diyoruz asgari ücret işte 30 bin liraya yakın herhalde, değil mi? İşte 30 bin lira verecekler. Ben kalkacağım diyor işte Tuzla'dan geleceğim Üsküdar'a diyor. Her gün şu kadar para vereceğim diyor. Elde ne kalacak? 5 bin lira 5 bin lira için değmez diyor kardeşim diyor. Halbuki ne oluyor? Bir defa tembellik virüsü vücuda girdi mi, bağışıklık sistemi iflas etti mi, o vücut artık çalışmayı bir türlü kabullenemiyor. O tembellikle beraber bir takım hastalıklar da zuhur ediyor. Allah muhafaza eylesin. Dolayısıyla iş bulamıyoruz ifadesini ben yerinde doğru bir tanım olarak görmüyorum. Evet, şunu dese kardeşlerimiz buna katılıyorum. İstediğim işi bulamıyorum. Bana uygun gördüğüm işi bulamıyorum dese tamam. Ama yani bir insan iş gayretiyle yola çıksa Cenab-ı Allah 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene belki bir iş öğrenene kadar sıkıntısını çeker ama ondan sonra yolunu bulur, su yolunu bulur, o da rahat eder, etrafı da rahat eder, huzur bulur. Binaenaleyh, evet, insan kendini iyi konumlandırabilmeli, iyi tahlil edebilmeli, nerede durduğunu iyi gözlemleyebilmeli. Bunu bazen insanın kendisi yapamayabilir. Bu noktada yardım almalı. Yani insan kendindeki hastalığı göremediği için doktora gidiyor. Bu anlamda da doktora gitmeli. Ben mesela işte geçen bir kardeşimiz için aracı oldum. CV'sini verdim. Bu işlerde uzman olan, insan kaynaklarında uzman olan bir kardeşimize. Dedi ki hocam bu kardeşimizin şöyle şöyle problemleri var dedi. Şunu yapması onun için en uygun olan, en ideal olandır dedi. Sonra bir baktım, yani adam uzaktan bile çok yerinde teşhislerde bulundu. Sadece CV'sine bakarak, CV'ye koyduğu fotoğrafa bakarak, arkadaşın çalıştığı, girdiği, çıktığı yerlere bakarak onunla ilgili bir tespitte bulundu. Dolayısıyla şimdi kardeşimiz ya bu bir takdir midir? Annemin evinde oturuyorum, babamın evinde oturuyorum, annemin, babamın işte kazandığını yiyorum, bu bir kader midir vesairedir filan diye soruyor ya. Kader, her şey kaderdir. Yani çalışsan da kaderdir, çalışmasan da kaderdir. Çalışmak için gayret etsen de kaderdir, gayret etmesen de kaderdir. Kader diye sorgu sualden kurtulacağını zannediyorsa bir insan, boş beleş bir kuruntu içerisine girmiş demektir. Kader farklı bir şey. Kader bizim anlayabileceğimiz bir şey değil. Ama ben bu kardeşimize şunu tavsiye ederim. Hakikaten çevresinde bildiği, tanıdığı, insan kaynakları işi yapan birileriyle otursun. Kendisini şöyle bir tahlil ettirsin. Ben ne iş yapabilirim? Ne tür işler yapmak benim için uygundur? Belki de ona hiç farkında olmadığı çözümler gösterilecektir. Onun için yani böyle bu senin kaderindir yat aşağıya demek bir çözüm değildir. Biz neyin bizim hakkımızda kader olduğunu bilmediğimiz için Cenab-ı Allah وَقُلْ اَعْمَلُوا de ki ey Habibim çalışın, ümmeti Muhammed çalışın. Çalışın diyor Allah. Boş oturun demiyor. Binaenaleyh bu çalışma mefhumu nerede tahakkuk ediyor diye bunun araştırmasını, çalışmasını yapmak da bize düşüyor. Bununla ilgili etrafımızdan da yardım almamız lazım. Çalışmayı da illa gittiğim yerde bana işte 100 bin lira, 200 bin lira maaş verecek olarak değerlendirmemek lazım. Karın tokluğuna bile olsa boş durmaktansa çalışmayı tercih etmek lazım. Çünkü insan boş durdukça, tembelliğe alıştıkça artık iş yapamaz hale geliyor. Ve böyle boş denklemlerin içerisinde kendini görmeye başlıyor. İşte ben her işi yapmam. Ben ancak şöyle çok özel bir iş olursa yaparım. Olmazsa o zaman yatarım. Bu bir çözüm değil. Allah muhafaza eylesin. Tembellik mikrobu bulaştı mı bir insana kolayına temizlenmiyor. Bunun için gayret etmek lazım. Allah bütün hepimize, bütün ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hakikaten işi olmayan birine iş bulabilmek de ayrı bir kabiliyet, ayrı bir sevap. Bu noktada da ümmeti Muhammed'in birbirine yardımcı olması lazım. Yani buradan da müsaadeniz olursa bir şey söylemek isterim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadisi var. لَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلَّا تَقِيُّنْ Yemeğini müttaki yesin diyor. Yani bir insan çalıştırdığı kimselerin de Allah'a kulluklarının yerinde olmasını hedeflemesi lazım. Yani ben burada bir istihdam alanı oluşturuyorum. Bir iş imkanı doğuyor. Bu iş imkanından da elimden geldiğince kardeşlerim istifade etsin diye bir niyetle hareket etmesi gerekiyor. Efendim ben ne kadar daha ucuza adam çalıştırabilirsem o kadar benim karıma üstünü de hayır hasanat yaparım diye bir mantıkla hareket etmesi doğru değil. İnsan para kazandırdığı yerin de para kazandığı yerin de takva temelli olmasına dikkat etmeli. Allah hepimizi muvaffak etsin diye dua ederiz.
Amin. Allah razı olsun hocam. Efendim şimdi şöyle diyor dinleyicimiz soruyor. Üzerine besmele veya ayetin bir kısmı işlenmiş, basılmış bir elbiseyi giymekte bir sakınca var mıdır?
Üzerine besmele veya ayetin bir kısmı işlenmiş olan elbiseyi bel üstünde olduğu sürece giymekte bir sakınca yoktur. Eğer bu vücuda temas ediyorsa bunun abdestli bir şekilde olması gerekir. Bunun haricinde de şöyle bir durum söz konusudur. Yani bununla ayet ile girilmeyecek yerlere girmemesi lazım gelir. Binaenaleyh böyle bir elbise veya böyle bir gömlek teberrüken giyilir. İşte mesela sultanların tılsımlı gömlekler giydiği söylenir. Savaşa girerken tılsımlı gömlekler giydiği nedir tılsımlı gömlekler? İşte üzerinde savaş ayetlerinin yazdığı, efendim zafer dualarının bulunduğu gömlekleri giyerler. Bununla teberrük ederler. Bunlar belli bir vakit için, belli bir gaye için giyilen şeylerdir. Yoksa günlük hayat için giyilebilecek şeyler değildir. Çünkü günlük hayatta giydiğimiz işte kamis giyiyoruz, gömlek giyiyoruz. Bununla affedersiniz abdest bozmaya gidiyoruz. Ama üzerimizde ayet yazan, besmele yazan bir gömlekle böyle bir yere girmemiz doğru olmaz. Bu ayetlere Allah'ın kelamına tazim gösterilmesi gerekir ilkesiyle bağdaşmaz. Bundan dolayıdır ki belli bir an için, belli bir münasebet için bunlar giyilebilirler. Ama günlük sıradan kullanım için giyilmeleri, kullanılmaları doğru olmaz.
Evet. Şimdi yine evlilikle ilgili bir soru var değerli hocam. Erkek tarafından hanımına söylenen keşke seninle evlenmeseydim sözü talak yerine geçer mi? Bu sözü söyleyenin niyetinin bir önemi var mıdır?
Keşke seninle evlenmeseydim sözü talak yerine geçmez. Yani bir pişmanlık ifadesidir. İnsanlar zaman zaman duygularına yenilirler. Bu tür abuk subuk laflar edebilirler. Önemli olan bu evlilik nimeti tahakkuk ettikten sonra onun kıymetini bilmektir. Keşke seninle evlenmeseydim ifadesi birçok yönden sakıncalı bir ifadedir. Aklı başındayken bir insanın söylemeyeceği bir ifadedir. Aklı başında söylenmeyecek bir sözdür bu. Çünkü kiminle evleneceğimiz bir yönüyle de takdirdir. Yani seninle evlenmeseydim bu, evet, insan kendi seçimini kendi yapmış gibi görünür. Ama büyük plana baktığınızda kimin kiminle evleneceği, hatta kimin kiminle yolda karşılaşacağı bile Allah'ın takdiriyle gerçekleşen bir meseledir. Senin, benim, onun, öbürünün istemesiyle gerçekleşen bir hadise değildir. Niye? وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهِ Çünkü bizim isteklerimiz de ancak Cenab-ı Allah'ın istemesiyle gerçekleşir. Biz isteklerimizde hür değiliz ki. Yani Allah'ın murad ettiğini isteyebiliriz. Allah'ın dilediğini isteyebiliriz. İnanaleyh, eğer bu söz kadere bir itirazsa o zaten daha vahim bir meseledir. Bir de şöyle bakmak lazım olaya. Evlilik bir nasip meselesidir. Bu nasibin daha güzelden yana olabilmesi için insanın kendi güzelliğine dikkat etmesi gerekir. Yani Allah iyileri iyilerle, kötüleri kötülerle birleştiriyor. Siz ne kadar iyi iseniz Cenab-ı Allah size o kadar iyisini lütfeder. Keşke seninle evlenmeseydim ifadesi bir yönüyle şunu da beraberinde getiriyor. Keşke ben daha iyi biri olsaydım, daha iyi biriyle evlenirdim. Dolayısıyla insan hep karşısındakini suçlamaya meyillidir. Yani ben çok iyiyim ama bana kötü biri denk geldi. Hayır, sen iyi biri olsaydın sana da iyi biri denk gelirdi. Sen zaten iyi biri olsan karşısındakini insan iyi olarak görür. Eğer bir insan karşısındakini kötü olarak, kurtululması gereken biri olarak nitelendirmeye başlamışsa aslında kendiyle ilgili problemi vardır. Binaenaleyh yine belki önceki sualinizdeki şeye döneceğiz. İki iyi insan kavga etmez. Bir iyi bir kötü de kavga etmez. Düşünün, evlilikte bir taraf iyi bir taraf kötü. Burada kavga olmaz. İyi olan taraf diğer tarafa keşke seninle evlenmeseydim demez. Çünkü bu enaniyet kokan, bu kibir kokan bir sözdür. Ben iyi insanım, sense kötüsün. Bu bir Müslümanın eşine söyleyebileceği bir söz değildir. Bir Müslümanın yapması gereken, Allah bunu bana lütfeylemiş. Bu bir nimettir, evlilik bir nimettir, eş bir nimettir. Bu nimetin kadru kıymetini bilmek lazım. Eksiği olabilir, noksanı olabilir. Onu düzeltmenin yeri de Cenab-ı Allah'a iltica etmektir. Cenab-ı Allah diyor ki وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ Hanımını diyor, eşini ona düzelttik diyor. Demek ki bir takım kusurları vardı, bir takım sıkıntılar vardı. Biz o sıkıntıları ıslah ettik, düzelttik diyor. Onun için bir kimse eğer eşiyle ilgili sıkıntılı bir durum kendisine görünüyorsa Allah'a dua edecek, diyecek ki ya Rabbi eşimi bu aslih liye zevci, eşimi benim için ıslah eyle, düzelt, beni de eşim için ıslah eyle, düzelt diye dua edecek. Cenab-ı Allah duaları kabul edendir. Bir müddet sonra bakacak ki o dün beğenmediği eşi dünyalar harikası bir eş olarak ona görünmeye başlıyor. Niye? İnsan kendi düzeldikçe etrafı da düzelir. İnsan kendi psikolojisiyle, kendi ruh haliyle çevresini görür. Güzel bakarsanız güzel görürsünüz. Kendinden problemliyse adam, o zaman herkesi veya kadın, herkesi problemli görür. Onun için işin temeli, hani temel dedim de aklıma geldi, otobanda temel ters yola girmiş, radyodan da anons ediyorlarmış. Bütün sürücülerin dikkatine bir sürücü ters yoldan geliyor. Temelde demiş ki ne biri demiş ya, hepsi tersten geliyor demiş. Şimdi hayatın merkezine kendinizi alırsanız, size göre insanları değerlendirirseniz herkes ters yoldan geliyordur. Ama eğer merkeze kendinizi değil de Hakk'ın rızasını alırsanız o zaman görünüş farklılaşır. Cenab-ı Allah hepimizi muvaffak eylesin.
Amin, amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bu haftaki İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.